Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, İnsanlık Tarihine Giriş, Server Tanilli. İkinci kaset, ikinci yüz. Başka bir deyişle, bir kelimeyi ya da bir düşünceyi temsil ediyor işaretler. Daha sonra yazı için en çok kullanılan madde, tabletler haline getirilen kil oldu. Islak kile, köşeli işaretler halinde kazınıyordu söylenmek istenenler. Böylece çizgili resimlerin yerine çivi yazısı işaretleri geçti. Ancak içlerinden bazıları şemalaştırılmış olarak 3. bin yılının ortalarına değin kullanıldı. Aynı zamanda harflerin anlamlarının da değiştiği görülüyor. Düşünce yazısı yavaş yavaş heceye dayanan işaretlere dönüşüyor ve yazı içinde çoğunluğu bunlar kazanıyor. Onlardan da birkaç simgesel işaret saklanıyor ve alfabedeki sesleri temsil eden başka işaretler ortaya çıkıyor. Böylece çivi yazısı pek karmaşık ve incelenmesi hayli zor olan bir sistem. Bu sistemde çoğu birçok anlamlara gelen 600'e yakın harf bulunuyor. Çivi yazısını yaratanlar Sümerliler oldular. Akatlıların da kabul ettikleri bu yazı Elamlılara, Babillilere, Asurlulara ve Hititlere geçti sonra. Fenikeliler de ilk alfabelerini yaparken ondan yararlandılar. Bu yazıyı Urartular da aldılar. İsa'dan önce 530 yılına doğru Mezopotamya'yı fetheden Persler de onu özümsediler ve bazı değişiklikler yaptılar üzerinde. Din. Babil dini 3. ve 2000. yıllarının metinlerinde göründüğü biçimiyle Sümer ve Sami ögelerden oluşan bir bileşim. Öyle olduğu için de bazı tanrıların Sümer ve Sami kökenli iki adı var. Ötekilerin ise adları ya Sümerce ya da Sami dilden. Babil panteonu pek kalabalık. Tanrıların sayısı 100'e yakın. Birinci planda vaktiyle Sümer ve Akat kentlerinin tanrıları olmuş olan büyük tanrılar geliyor. Bunlar Sümerlerin baş tanrısı olan yer tanrısı Enlil, Uruk'un tanrısı Anum, Eridu'nun tanrısı Ea idi. Üçüncü bin yıllarında rahipler bir üçlü içinde birleştirdiler onları. Anum'a göklerin egemenliğini, Ea'ya denizlerin ve yeraltı sularının egemenliğini yakıştırdılar. Bu üçlünün dışında bütün ülkelerde tanınmış bir başka tanrılar grubu vardı. Güneş tanrısı Samas, Sippar'ın tanrısı, Ay tanrısı Sin, Urus'un tanrısı ve iki tane de tarım tanrısı, Tammuz ile karısı İstar. Tammuz ile İstar, bitki ve dölleme tanrılarıydılar. Her yıl Tammuz'un ölüşü ve dirilişi kutlanırdı. İstar'ı kocasını ağlarken gösteren ve onun arkasından dönüşü olmayan yere inip arayışını, karanlıklar ülkesi tanrıçası Ereskigal'a karşı mücadelesini, Tammuz'un dirilişini ve yeryüzüne yeniden çıkışını temsil eden gizemsel törenler eşlik ederdi bu bayramlara. Komşu ortakçılıklarda bu bayramlar tarım çalışmalarının başlangıcını ve sonunu işaret ediyordu. Tüm ortakçı topluluğun bir rahip yönetiminde yaptıkları dramatik ayinler, ekinin başarısı ve güzel bir ürün sağlamak adınaydı. Büyük kentlerde halk törenleri sayısız kurbanlarla ve alabildiğine coşkunlukla yerine getirilirdi. Kırsal kesimdeki Samas ve Sin kültleri de üretimle ilgiliydi. Samas kültü tarıma, Sin kültü hayvan yetiştirmeye bağlanmıştı. Ancak resmi panteonda Samas, adalet tanrısının görevlerini yerine getiriyordu. Onun Sippar kentindeki tapınağı, yüksek mahkemenin toplantı yeriydi. Yanında da sözleşmelerin ve hukuksal işlemlerin konulduğu bir depo bulunuyordu. Resmi mitolojide İstar'ın simgesi Venüs gezegeniydi. Bu yolla da rahipler ilk yıldızsal tanrılar grubunu oluşturdular. Samas, Sin ve İstar vardı bu grupta. Eski Babil İmparatorluğu'nun kuruluşundan sonra tanrıların hükümdarı Marduk oldu. Başlangıçta yalnız Babil'in tanrısıydı bu. Marduk o güne değin Enlil'in olan Bel, Senyor unvanını aldı. Rahipler Enlil ve Tammuz'un görevlerini de ona verdiler. Onuruna Babil'de her ilkbaharda Zakmuk adı verilen yeni yıl bayramı kutlanırdı. Bu bayramlarda Marduk'un Tiamat üzerinde kazandığı zafer, tanrısal tahta çıkışı, dünyanın ve insanların yaratılışı ve göksel Babil'in kuruluşu canlandırılırdı. Evrenin yaratılışını ve Babil mitolojisini anlatan Yücelerdeyken adlı poem okunurken onun dile getirildiği birçok olayları temsil eden dramatik ayinler yapılırdı. Yazgılar Salonu diye adlandırılan ayrı bir tapınakta rahipler tanrıların heykelleri önünde sözde huzurlarındaymışlarcasına gelecek hakkında haberler verirlerdi. Büyük bir rol oynuyordu bu kehanetler. Çünkü kral politikasında bunlardan esinleniyordu. Bayram, Tammuz ve İstar kültünden alınmış ayinlerle sona eriyordu. Onlardan biri Belmarduk'un ölümünü ve yeniden doğuşunu dile getiriyordu. Bu ayinde İsa'nın ölümü ve dirilişi öyküsünü garip bir biçimde hatırlatan bir metin de okunuyordu. Marduk'un eşi Sarpanita ile evlenişini simgeleştiren bir başka ayin, toprağın bereketini sağlama amacına dönüktü. Babil dini, büyük tanrılar ve tarım tanrıları kültlerinden oluşmuyordu yalnız. Halkın yanı sıra köle sahipleri de kaynağı ilkel toplum dönemine çıkan animist, hatta animizm öncesi inançları sürdürüyorlardı. Doğa olaylarına yön veren, hastalıkları ve ölümü getiren, insanlara işlerinde ve yaşamlarında yardım eden sayısız iyi ve kötü tanrılara inanılıyordu. Bunlar arasında ırmak ve kanal ruhlarını, aile ocağının koruyucusu ev ruhlarını, kendilerine durmadan kurbanlar sunulan ölülerle ilgili ruhları sayalım. Son olarak bütün Babil toplumu iyi ve kötü ruhlar düşüncesinden kaynaklanan büyü ayinlerine büyük önem veriyorlardı. Cin ve perilerle ilgili inanışlarla halk katında uygulanan büyüleri resmi din de özümsedi ve geliştirdi. Tapınakların yanı başında özel büyücü toplulukları vardı. Cinlerle ve perilerle ilgili bilgileri sistemleştiriyor ve ruhların Annum, Enlil ve Ea gibi büyük tanrılara bağlılığını yayıp duruyorlardı. Halk arasında uygulanan büyü, formül ve ayinlerini bu topluluklar kurbanlı resmi törenlere dönüştürdüler. Bu değişikliğin arkasından sonraları Asur kültüne katılan yığınla özel ayin oluşturuldu. Babil'in ve öteki kentlerin tapınaklarındaki ruhban zümresi pek kalabalıktı ve rütbe ve görevlerine göre çeşitli gruplara ayrılmışlardı. Rahibeler de vardı. Hayli kazançlı olan rahiplik mesleği miras yoluyla geçiyordu. Büyük saygınlıkları vardı rahiplerin. İlk çağın dinsel yaşamında çok önemli yeri olan o güçlü kehane silahı ile tapınakların tefecilik yoluyla gitgide büyüyen sonsuz kaynaklarına dayanıyorlardı çünkü. Edebiyat. Sümerlilerin ve Babililerin İsa'dan önce 3 ve 2000. yıllarında yarattıkları yığınla edebi eser var elimizde. Bunların içerikleri şu ya da bu biçimde dinle ilişkili. Çoğu dinsel tören ve büyü ile ilgili metinler, içlerinden dinle ilgili olmayan nadir eserler, yine de dinsel konuları, özellikle de mitolojik konuları işliyorlar. Resmi dinin mitolojisi, sözlü geleneğin ya da folklorun temel ögelerinden biri olan halk mitolojisinden doğdu. O nedenledir ki Sümer-Babil eserlerinde yığınla folklorik konuya rastlıyoruz. Bunlar dünyanın, insanların, tarımın, yerleşik yaşamın kökeni ile ilgili mitoslarda aynı içerikteki şu ya da bu halk öyküsüne benzeyen çocuksu efsaneler halinde bütün açıklığıyla belli ediyorlar kendilerini. Babil'li şairler bu Sümer efsanelerinden yararlanarak tadına doyulmaz eserler yarattılar. Onlardan biri ilk sözlerine göre Yücelerdeyken diye adlandırılan poemdir. Bu poem, dünyanın yaratılışı ile ilgili ve kahramanı Enlil olan Sümer mitosundan gelmektedir. Ne var ki Babil'li rahipler Enlil yerine Marduk'u geçirdiler. Ancak Babil edebiyatının en güzel eseri epik Gılgameş poemidir. Bu gözü pek yiğidin yaptıklarını anlatan ilk metinler Sümer dilindeydi. Babil'li yazarlar kuşkusuz ruhban zümresi onu elden geçirip değiştirdiler. Böylece ortaya Gılgameş destanı çıktı. Onu 12 büyük tablete yazdılar. Her biri adeta birbirinden ayrı türkülerdi bunlar. İşlediği düşünce ve şiirsel nitelikleri bakımından evrensel edebiyatın şaheserleri arasındadır. Bu poem dinsel törenlerle ilgili değil. Belli bir mitosa ya da herhangi bir dine de bağlı yanı yok. Yazan, yaşam ve ölüm üzerine bağımsız bir eser yaratabilmek için yalnızca halk efsaneleri ve öykülerine dayanmış. Yaşam ve ölüm, bu sorun uzun zamandan beri uğraştırıyordu Sümer-Babil toplumunu. Tanrıların niçin ölümsüz, insanların da neden ölümlü olduklarını açıklamaya çalışan mitoslar vardı. Onlardan biri, insanların ölümlü oluşunu, ilk insanın Tanrı Ea'nın sevgili oğlu Adapa'nın aptallığına bağlıyordu. Ea oğluna bilgelik vermiş ama ölümsüz yaşamı vermemişti. Bir gün ölümsüzlüğü elde etme fırsatı çıktı önüne Adapa'nın. Ancak o da reddetti. Tanrı Anum'un huzuruna çağrıldı. Ea orada ölüm için yiyecek ve içecek verileceğini, onlardan tatmamasını haber verdi önceden. Hüküm verileceği gün öteki tanrılar onu tuttular ve yumuşayan Anum ölümsüzlük yiyecek ve içeceği getirtti. Adapa onları da almak istemedi. Anum şaşırıp nedenini sordu. Adapa şöyle yanıtladı. Bir başkası yiyemeyeceksin, içmeyeceksin dedi. Anum buna bakıp yeryüzüne atılmasını emretti onun. Büyük bir olasılıkla rahiplerin uydurduğu bu efsane insanları yazgılarıyla uzlaştırma ve tanrılar karşısındaki güçsüzlüklerine inandırma amacını taşıyor. Ancak ölümlü olmanın böylesine açıklanışı Babil toplumunun düşünen insanlarını doyuramazdı. Gılgameş poemi avutucu bir yanıt getirmeden sorunu yeni baştan ve yeni bir yoldan koyar. Gılgameş, Sümer'in pek eski bir kenti olan Uruk'un efsanevi bir kralıdır. Ölümünden sonra tanrılaştırıldı ve Uruk da onuruna bir kült yaratıldı. Poem güzel ve bilge, dev bir yiğit olarak tanıtıyor onu. Dostu ve silah arkadaşı Enkidu ile işitilmemiş şeyler yaptı. Öyle ki Tanrıça İstar aşık oldu kendisine. Ancak Gılgameş yüz vermedi Tanrıçaya. Öfkelenen Tanrıça gökten bir boğa göndererek öldürtmek istedi onu. Gılgameş ile Enkidu öldürdüler boğayı. O zaman da İstar'ın isteği üzerine tanrılar ölümcül bir hastalık verdiler Enkidu'ya. Dostunun ölümüyle şaşkına dönen Gılgameş ölüm korkusuna kapıldı. O günden sonra Gılgameş yaşamın ve ölümün gizini bulmak ister. Eski efsanelerden öğrenmiştir ki tanrıların kendilerine ölümsüz verdikleri insanlar vardır. Utnapiştim'le karısı bunlardandır. Utnapiştim'i bulup ölümsüzlüğe nasıl eriştiğini sormak amacıyla tanrılar ülkesine tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Uzun yolculuklardan karşısına çıkan korkunç engelleri aştıktan sonra göksel denizin kıyısına varır sonunda. Bir yıldıza tapar kız. Durdurur onu ve ölümsüzlük yalnız tanrılara özgü olduğu için boş bir şeyin arkasından gittiğini söyler ona. Geri dönüp yaşamdan zevk almasını öğütler. Babil soylularının en yüksek katında kuşkusuz pek yaygın olan böylesine bir ahlak anlayışı Gılgameş'i doyuramazdı. Yoluna devam eder ve Utnapiştim'e ulaşır. Ancak avutucu hiçbir şey söyleyemez Utnapiştim ona. Anlattığı şudur. Şurupbak'ta hüküm sürerken tanrılar insanlara karşı hiddete kapılıp yeryüzünü tufana boğmuşlardır. Herkes ölmüştür. Yalnız Utnapiştim ile ailesi kurtulmuşlardır. Tanrıça Ea onları sevdiğinden felaketi daha önceden haber verip canlarını kurtarmak için bir gemi yapmalarını söylemiştir. Tufandan sonra da tanrılar bu çifti aralarına alıp ölümsüzlük vermişlerdir onlara. Utnapiştim sonuçta şunu sorar Gılgameş'e. Aradığın yaşamı bulabilmen için tanrılardan hangisi seni bu meclise sokacaktır? Hiçbir tanrı böyle bir şey yapmadığından Gılgameş, Utnapiştim'in öğüdü üzerine ölümü çeşitli büyülere başvurarak yenmeyi dener. Ancak onlarla da başarıya ulaşamaz. Bitkin, cesareti de kırılmış olarak yurduna döner ve toprağın kanununu sorup öğrenmek amacıyla tutar ölüler ülkesinden Enkidu'yu getirtir. Poemin sonu kaybolmuş durumda. Gılgameş ölmüş olsa gerek sonunda. Yaşam ve ölüm sorununu çözememiş de olsa dikkat çekicidir bu eser. Çünkü dini eleştirme konusunda yapılmış ilk girişimleri buluyoruz onda. Gılgameş tanrılara meydan okur. Kimi zaman yendiği de olur onları ve tanrılar bu başkaldırıyı hoş karşılamak zorunda kalırlar. Poem ilk çağda öteki halkların edebiyatını derinden derine etkiledi. Öğretici eserler arasında en ilginçlerinden biri Efendi ile kölesi arasındaki diyalog adını taşır ki köleci yüksek tabakanın iç dünyasındaki çözülüşü yansıtmaktadır. Efendi yaşadığın süre yaşamdan zevk almaya bak ilkesini uygulamıştır ama bıkmıştır. Hiçbir şeyden zevk alamaz olmuştur artık. Savaş, avlanma, aşk, han, hanuman, komplolar hepsinden tiksinmektedir. Tanrılar da hayal kırıklığına uğratmışlardır kendisine. İnsanı bir köpek gibi izlemelerini ne kurban ve adak önlemektedir. Ne de sihir ve büyü. Bir tek şey kalmıştır yapacak. Boynunu kırıp suya atmak kendini. Babilliler özdeyişleri ve ahlak kurallarını toplayan eserler de bıraktılar. Bunlardan biri eski imparatorluk döneminden kalmadır. Bu eserlerde suikastlerden ve iç karışıklıklardan korku belli eder kendisini. Sömürenlere bağlılık öğütlenir. Kuşkusuz ortakçılığın üyelerine hitap eden bu öğütler çok ilginçtir. Şöyle sonuçlanır. Kurbanları arttırmak yaşamı uzatır, dua günahtan kurtarır. Dünyevi edebiyatta 3. bin yıl ve 2. bin yılın ilk çeyreği ile ilgili bazı kral yazıtlarını da belirtmeli. İçerikleri bakımından efsanelere yaklaşan bu metinler tarihsel olayları anlatırlar. Urukagina'nın tahta çıktığında Lagaş halkının sefaletini anlatan ve yaptığı reformlardan bahseden büyük yazıtı böyledir. Lagaş patesisi Ennatum'un Umma hükümdarına karşı zaferle sonuçlanan seferini anlatan yazıt da öyle. Bilimin tohumları. Eski Babil İmparatorluğu zamanında aşağı Mezopotamya'da günlük yaşamda ve ekonomide uygulanan bilimsel tohumlar görüyoruz. Bunlar daha çok astronomi ve matematikle ilgiliydi. Ve zamanı ölçmeye, alan hesaplamaya, sulama şebekesini ayarlamaya hizmet ettiği gibi değiş tokuş ve tefecilikte de işe yarıyordu. Astronominin temelleri Mezopotamya'da 3 ve 2. bin yıllarında atılmış, onu izleyen devirlerde de geliştirilmiştir. Bu bilgiler daha sonra Yunanlıların, sonra Arapların astronomisine temel oldu. Avrupa'da Araplardan almıştır. Böylece modern astronomi bilimin temelinde ilk harç olarak Babil astronomisi vardır. Babilli rahiplerin astronomi üzerine düşünceleri ilkel zamanlarda evrenin doğuşu ile ilgili görüşlerden geliyordu. Evrenin temel ögeleri olarak yer, gök ve okyanus görülüyordu. Yer, ilkel denizin ortasında dikilen bir çeşit yuvarlak dağdır. Yerin üstünde baş aşağı bir bardak gibi gök küresi görülür. O küreye de egemen olan göksel bir bentle ayrılmış, tanrıların oturduğu bir bölge vardır. Onu bir gök okyanusu çevreler ve o okyanusun aşağıdaki kıyıları da yerdeki okyanusun kıyılarıyla birleşir. Yıldızlar gök bendinde otlayan koyunlara benzetilmişti önceleri. Güneşle ay da tanrıların bir lambasıydılar. Güneş ve ay tutulmaları, güneşin ya da ayın kötü ruhlarca saklanmalarından ileri geliyordu. İkinci bin yılının başlarında Babil astronomları hareketsiz yıldızlardan bugün Latince adlarıyla bilinen beş gezegeni yani Venüs'ü, Mars'ı, Jüpiter'i, Merkür'ü ve Satürn'ü ayırdılar. Aynı devirde yıldızlar da takımlar halinde gruplandırıldı. Daha sonra güneş yolu üzerinde Zodyak adı verilen 12 takım yıldızı birbirinden ayrıldı. Ve beş gezegenin de bu güneş yolunun yakınında dolaştığı saptandı. Rahipler güneş ve ay tutulmalarını daha önceden haber verecek durumda değillerdi. Henüz ve astronomik olaylarla havadaki olayları birbirlerine karıştırıyorlardı. İlkel astronomi gözlemlerine dayanarak o sıralarda Çinlilerin de yaratmakta olduklarına benzeyen bir takvim oluşturuluyor. Amerika'da eskiden geliştirilmiş takvimler de benziyor bunlara. Babil takvimi uygarlık tarihinde özel bir rol oynadı ve geliştirilmiş bir biçimde Avrupa halklarına bir ölçüde önderlik etti. Babilli rahipler gökteki ve havadaki olaylara bakıp gelecek hakkında haber vermeye çabalarlardı. Bu sistem müneccimlik, astroloji olarak nitelendirilemez kesinlikle. Çünkü haberler havadaki ve gökteki olayların birbirine uygunluğuna dayanıyordu. Örneğin Adat, fırtına tanrısı, ayın kaybolduğu gün gürlerse ürün bol olacaktır ve pazardaki fiyatlar değişmeyecektir. Kehanetin de büyük bir siyasal kapsamı vardı genellikle. Yaşamın gereksinmeleri 2. bin yılın başlarında matematik bilimleri de geliştiriyor bir ölçüde. Babil matematiğinin önemli bir gerçekleştirmesi durum sistemi diye adlandırılır. Buna göre aynı rakam sayıdaki yerine göre değişik değerleri temsil eder. Babilliler eski Yunan ve Roma'dan da önce gelirler bu bakımdan. Ancak matematiğin gelişimini 60'lık sayılama hayli engelledi orada. Asıl kökeni bilinmiyor bunun. Zaman hesabından doğan kutsal sayılama kategorilerine bağlıydı belki de. Buna göre 7. ayın dolaşımındaki gün sayısına 12 de yıldaki ayların sayısına göre ortaya çıkmıştı. Bu sistemde 60 eşittir 12 çarpı 5 sayısının varlığı ilkel dönemde hayli uygulanan parmak hesabına da bağlılığı gösteriyor. Matematik bilgilere gelince, Babililer 2. bin yılın başlarında 4 aritmetik işlemi kareye yükseltmeyi ve karekök almayı bildikleri gibi alan ölçümü için gerekli geometri ilkelerini de biliyorlardı. Geometri formülleri toprağı, tarlaları, bahçeleri ölçmede kullanılıyordu. Dairenin 360 derece olduğunu da Babililer buldular. Babililer günü ve geceyi 12 saat olarak saptamışlardı. Daha sonra saat 60 dakikaya, dakika da 60 saniyeye bölündü. Babililer ayı, ayın dünya çevresindeki dolaşımına göre 4'e bölüyorlardı. Ancak haftanın 7 gün olarak saptanması, 1. bin yılın ortalarında 7 büyük yıldız tanrı, yani güneş, ay ve çıplak gözle görülen 5 gezegene göre oldu. Günler de onlara göre adlandırıldı. 7 günlük hafta Romalıların aracılığıyla tüm Avrupa halklarına geçti ve giderek bütün dünyaya yayıldı. Görsel sanatlar. Mezopotamya'da görsel sanatların ve mimarlığın ilk örneklerini Sümerliler ortaya koydular. Akatlılar ve Babililer onları alıp Sümerlilerin yarattıkları yöntem ve biçimleri geliştirdiler. Bize değin ulaşan sanat eserlerinin çoğu 3. bin yılın ilk yarısı ile ilgili. Ancak 3. Ur Hanedanı ile Eski Babil İmparatorluğunda sanatın ondan önceki devirlere oranla çöküş içinde olduğunu tanıtlamaz bu. Daha çok dış nedenlerden, özellikle Ur Krallığı ile Babil İmparatorluğu'nun uğradıkları askeri yenilgilerden ileri gelmektedir bu durum. O, dağdağlı dönemlerde yığınla sanat eseri yok olup gitti ve günümüze kadar ulaşabilmiş olanların çoğu da Elamlı ve Hititli fatihlerin alıp başkentlerine taşıdıkları şeylerdir. Görsel sanatlar esas olarak iki biçimde, kabartma ve heykel olarak kendini gösteriyor. Kabartmaların biçimi ilkeldir. Gövde önden, yüz yandan, bacaklar yandan ve biri ötekinin arkasında gösterilir. Bütün kişiler aynı tiptedir. Ancak Sümer giysileri Akat giysilerinden açıkça ayrılır. Patesilerin ve kralların heykelleri gövdelerinin iriliğiyle belli ederler kendilerini. Başları daha çok işlenmiştir ve yaşam izlenimi verirler. Hayvan biçimleri çok daha doğaldır, daha zarif, daha orantılıdır. Bu da sanatta hayvanı işlemenin eski taş çağının sonlarına kadar çıkan pek eski gelenekleri olmasından ileri geliyor. Sümer kabartmalarının en güzellerinden biri Ur dolaylarında 3. bin yılın başlarına rastlayan bir tapınağı süsleyen bir efrizdedir. Orada başlarında çobanları, öküzleri, inekleri ve davarları görüyoruz. Akbabalar dikme taşının kabartmaları ile Ennatum'un ummaya karşı kazandığı zaferi dile getiren yazıtı da belirtelim. Bu yazıtta başlarında Ennatum, Lagaçlı korkunç bir savaşçı falancı görülür. Bir kalkan duvarı ile korunmuş olarak mızrakları öne doğru uzatılmış, yenilmiş düşmanı çiğnemektedirler ayaklarıyla. Başka iki parça savaş alanında düşmüş ve yıkılmaya hazır Lagaçlı savaşçılar piramidini gösterir. Bir akbaba sürüsü de umma savaşçılarının cesetlerini parçalayıp yemektedir. Ayrıca Lagaş patesisi Entemena'nın gümüşten pek güzel bir vazosu bulundu. Üzerinde avlanma tanrısı Ingik pençesinde iki aslanı tutmuş olarak görülüyor. Patesi heykelleri arasında en ilginç olanları Gutiler zamanında Lagaş'ta hüküm süren Gudea'nın üç heykeli. Bunlardan ikisinde Gudea olurmuş, üçüncüsünde ayaktadır. Hepsi de kırılıp dökülmüş bir durumdadır ne yazık ki. Akat sanat eserleri arasında Naramsi'nin zafer taşı ile Hammurabi'nin kabartmasını görüyoruz. Birincisi dağlık bir ülkeye yapılan bir seferi gösteriyor. Hükümdar askerleriyle çevrili olarak bir tepede durmaktadır. Hammurabi kanunlarının kazılı olduğu dikme taşta yasayı kendisine veren Tanrı Samas önünden tapınmaktadır. Fresko tekniğinde 3. bin yılın sonlarından başlayarak kullanılmış olmalı. Mari Kral Sarayı'ndan gelen pek güzel bir örneği elimizde var bunun. Bu fresko bol ürün isteğini dile getiren bir saçıt törenini canlandırmaktadır. Böylece İsa'dan önce 3 ve 2. bin yıldan başlayarak aşağı Mezopotamya'da yüksek bir uygarlık yaşadı. Sümerliler ve Akatlılar bilimsel bilginin tohumlarına, gelişmiş bir yazıya, yüce bir edebiyata sahiptiler. Ancak rahiplerin işleyip yaydıkları bir dünya görüşünün egemen olduğu, dinin hükümdarlık iktidarını yücelttiği ve insana küçüklük duygusu aşıladığı bir dönemde gerçekliğin olduğu gibi yansıtılması da olanaksızdı. Bölüm 2. Eski Mısır. Afrika, ilk çağ uygarlıkları içinde özel bir yer tutmadığı halde kuzeyindeki Mısır bağlı olduğu kıtadan apayrı bir gelişim göstermiştir. Gerçekten Mısır, eski Doğu toplumlarının yarattığı üç büyük uygarlık alanından biridir. Akdeniz kültür çevresini onsuz anlamak olanaksız. Eski Yunan uygarlığının ona çok şey borçlu olduğu ise tartışma dışı. Nereden geliyor bu uygarlık? Doğadan başlayalım. 1. Nil Deltası. Mısır, içinden Nil'in aktığı, batıda ve doğuda dağların çevirdiği, en fazla 25 kilometre genişliğinde bir vadi. Batıdaki dağlar ilk çağda Libya çölü denen sahradan ayırıyor onu. Doğudaki dağların ötesinde ise Kızıldeniz'in kıyıları başlıyor. Güneyde Nil'in akışı çağlayanlarla kesildiğinden ulaşım güçlüğü var. O yüzden de Mısır güneye kapalı durumda. Kuzeyde ise vadi genişliyor ve Akdeniz'e doğru yığınla kola ayrılarak bir delta ile son buluyor. Yunan alfabesindeki delta harfine benzediği için eski Yunanlar vermişler bu adı ona. Aşağı Mısır'da deniyor. Çok eskilerde bu bölge bataklıklarla kaplıydı ve ekilip biçilmezdi. Güneydeki uzun ve dar asıl vadi bölümüne ise Yukarı Mısır adı veriliyor. Böylece Mısır ikiye ayrılıyor. Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır. Bu iki bölgenin coğrafi yapılarındaki farklılık, ülkenin tarihinde oynadıkları rolleri de etkileyecektir. Öyle de olsa ülkeye bütünlük veren işte bu Nil. Dahası ülke de yaşamını ona borçlu. Mısır çöl kıyısında bir vaha gibi hemen hiç yağmur yok. Yağdığı zaman da felaket yağıyor. Güneşin altında yanıp kavrulan bu ülkede havadaki nemlilik kadar yaşamın tüm düzenini sağlayan Nil'in taşmaları. Her yıl Temmuz ortalarında ırmak yatağına sığmaz olur. Kasım ayına dek bütün vadiye yayılır. Kasım ayından başlayarak da uzaklardan beraberinde taşıyıp getirdiği kırmızı, ince ve bereketli bir toprak örtüsünü bırakıp yatağına çekiliyor. Ocak ayı Ekim ayıdır. Ekince de bereketine diyecek yok. Taşımaya ve balıkçılığa sağladığı büyük faydalar da eklenince eski Mısırlıların ona niçin tanrı olarak baktıkları anlaşılmış olur. Ne diyordu Herodot? Mısır Nil'in bir armağanıdır. Bir noktaya kadar doğru. Nil Vadisi'ndeki coğrafya Mezopotamya'ya oranla daha başka yararlar sağlıyor. Çevresindeki dağlar yapılarda kullanılacak taşlar bakımından pek zengin. Granit, bazalt, kalker. Doğudaki dağlar, hele Nubya dağlarında bol altın var. Hurma dışında ağaca pek seyrek rastlanıyor gerçi ama yüzlerce bataklığın kıyıları kamışlar, lotüsler ve papirüslerle kaplı. Beslenme ve süslenme gibi çeşitli gereksinimleri karşılıyor bunlar. Özellikle papirüsten bir çeşit kağıt yapılıyor. Avcılık olanakları ise pek bol. Son olarak tarım da Mezopotamya'da olduğundan daha elverişli durumdaydı. Çöl ve deniz Mısır'ı ani saldırılardan korumuş durmuştur. Bu bakımdan da hemen kolayca erişilen Mezopotamya'dan farklı bir konumdadır. Gerçi Mısır da istilaların bütün bütüne uzağında kalamadı. Ne var ki Mezopotamya'da görüldüğünden çok daha az oldu bu. Öyle olduğu için de Mısırlılar yabancı istilalardan oldukça uzak, Nil kıyılarında ağır ağır yüce bir uygarlık kurabildiler. Kurduklarını da koruyabildiler. Nil Vadisi'ndeki kabileler antropolojik araştırmalarında gösterdiği gibi çeşitli etnik gruplara giriyor. Bu grupların Libyalılar, Negroidler, belki Filistin'in güneyindeki Sami kabilelerle bile yakınlıkları var. Özellikle ölü gömme biçimlerindeki farklılıkların bize öğrettiği bu. Arkaik Mısır dili de bunu gösteriyor. Bütün bunlardan çıkan sonuç da şu. Mısır halkı Nil Vadisi'nde doğudan, batıdan ve güneyden gelen çeşitli etnik grupların kaynaşmasından oluştu. Mısır uygarlığı işte böyle bir halkın eseri. 2. Başlangıçlardan eski imparatorluğa. Mısır köleci devleti 2500 yıla yakın yaşadı. İsa'dan önce 4. bin yılından Perslerce ele geçirildiği 525 yılına kadar Mısır devleti tarihi genellikle 5 devre ayrılır. Tinit İmparatorluğu, Eski İmparatorluk, Orta İmparatorluk, Yeni İmparatorluk ve Aşağı İmparatorluk. Arada geçici dönemler de var. Devirler hanedanlara bölünüyor. İsa'dan önce aşağı yukarı 28. yüzyıldan 24. yüzyıla değin süren eski imparatorluk 3. hanedanla başlıyor ve 8. hanedanla bitiyor. Eski imparatorluğa başlamadan önce Tinit Şafağı'ndan söz edelim kısaca. Tinit Şafağı. Yeni taş çağında şimdi kumlarla kaplı Sahara'yı bereketli yağmurlar ağaca ve yeşilliğe boğduğundan insanlar felaket getiren taşkınlıklarına uğramamak için Nil Vadisi'ne inmemişler, çevresinde yerleşmişlerdi yalnız. İsa'dan önce 5. bin yıllarında bu yeni taş çağı kabileleri avcılıkla yaşarken tarım ve hayvancılıkla da uğraşıyorlardı. İsa'dan önce 4. bin yıllarında Mısırlı kabileler ekonominin çeşitli alanlarında gelişmeler sağlamışlardı. Vadinin çevresindeki vahaların azalması, sellerin seyrekleşmesi, vadiye girmeye ve Nil'in suladığı toprakları ekip biçmeye zorladı onları. Alet ve süs olarak madenler, altın, bakır kullanılmaya başlanıyor. Bu da komşularıyla daha sıkı bir ilişkiye götürüyor Mısırlıları. Bütün bunlar bir yandan nüfusu çoğaltıp klanları güçlendirirken öte yandan da servet giderek sosyal durumlarda eşitsizliği ortaya çıkarıyor ve toplumu kölelere, özgür insanlara ve soylulara bölüyor. Klan rejimi çözülmektedir. İktisadi gelişmenin ondan sonraki aşamasında tarlalar için tek kaynak olarak Nil'in sularını düzene koymak amacıyla ilk sulama eserlerinin yapımına girişiliyor. İlkel kanallar ve bentler yapılıyor. Sulama tarımdaki ürünü de çoğaltıyor. Başka meslekler de gelişirken komşu ülkelerle hatta belki Sümerlerle de ilişkiler kuruluyor. Son olarak da önemli bir buluş gerçekleştirmiştir. Resimli yazı. Sosyal ilişkilere gelince köleliğin 4. bin yılda varlığı kesindir. Ortak mülkiyetin yanı sıra özel mülkiyet de ortaya çıkmıştır. Hayvan yetiştirmenin, sabanlı tarımın, mesleklerin gelişimi, üretimde kadının rolünü de azalttığından ataerkillik de belirmiştir. Bütün bu sürecin sonu şuraya varmıştır. Klan rejimi çökmüş, küçük ve büyük ailelerden oluşan komşu ortaklığı doğmuştur. Mezopotamya'da olduğu gibi komşu ortaklığı bir su ve toprak ortaklığıdır. Birçok ortaklıklar daha geniş ortaklıkların içindeydiler. Eski Mısır'da nom diye adlandırılır bunlar. Başlangıçta bu nomlar özellikle deltada birbirinden soyutlanmış bir haldeydiler herhalde. Büyük bir olasılıkla her nomun kendine özgü bir dili, mitosları ve efsaneleri vardı. En büyük nomlar tam güneyde Hierakonpolis, Abidos, Memphis ve Buto nomlarıydı. Bu nomlar ganimet, köle ve su kavgası yaparlardı aralarında. Nomların başında şefler vardı. Onlardan kral Skorpion adlı biri, Hierakonpolis'ten Memphis'e kadar olan geniş toprakları iktidarı altında birleştirmeyi başardı. Çok büyük bir olasılıkla devlet yoktu henüz. Skorpion, kraldan çok bir kabile şefiydi. Devletin ortaya çıkışı Nil Vadisi'ni birleştirme girişimlerinden sonra olmuştur. Bu devirde iki büyük kabile topluluğunun doğduğunu görüyoruz. Biri deltayı içine alan aşağı Mısır, öteki de Elefantin'e kadar uzanan yukarı Mısır. Başlarda aşağı Mısır'ın merkezi Buto, yukarı Mısır'ınki de Hierakonpolis oldu. Devlet, Skorpion'un hükümdarlığından az sonra İsa'dan önce 4. bin yıllarına rastlayan 1. ve 2. hanedan zamanında kuruldu. O devrin mezarlarının da gösterdiği gibi servet ve sosyal durumlarda açık bir eşitsizlik ortaya çıkmıştır. Eski Mısır Devleti'nin ilk aşaması Tinit İmparatorluğu diye adlandırılıyor. Güney ile kuzey arasındaki birleşme uzun ve korkunç mücadelelerle oldu. Ülkeyi birleştiren kralın adını bilmiyoruz. İlk hanedanı kuranın Menes olduğu söyleniyor. Bu birleşmeyi Yukarı Mısır'ın kralı Narmer'in Aşağı Mısır üzerindeki zaferinin sağladığı daha olası. Eski imparatorluğun iktisadi ve sosyal rejimi. Mezopotamya'da olduğu gibi Mısır'da da ekonomi tarıma ve hayvancılığa, bağcılığa ve ağaççılığa, karmaşık bir sulama rejimine, yeni taş çağı tipinde ilkel tarım araçlarına dayanıyordu. Zanaatçıların aletleri de taştan, tahtadan ve bakırdandı. O devirden kalma aletler, kabartma ve mezar freskoları, o zamanın çeşitli tarım çalışmaları ve zanaatkarlar hakkında ilginç bilgiler veriyor bize. Zanaatçılığın bazı dallarında uzmanlaşma da vardır. Mesleklerdeki gelişme ve çeşitliliğe karşın ekonomi bütün olarak doğallığını koruyor. Ürünlerin bir bölümü pazara çıksa da değiş tokuş yine de ilkel düzeydedir. Bir mal başka malla değiştirilmektedir ve para yoktur henüz. Bununla beraber komşu ülkelerle iktisadi ilişkiler başlamıştır. Özellikle Suriye'den sedir kerestesi getirtiliyordu. Ancak Suriye'den olsun, Habeşistan'dan olsun getirtilenler emekçi yığınlara yararı olmayan lüks maddelerdir genellikle. Eski imparatorluğun sosyal ilişkileri hakkında pek az bilgimiz var. Öyle de olsa köleliğin yaygın olduğunu görüyoruz. Bir bölümü Etiyopya ya da Libya'dan alınan savaş esirleri bunlar. Bir bölümü de köle haline getirilen özgür Mısırlılar. Köle alım satımı da var. Ancak kölelerin durumu hakkında sadece varsayımlar yapılabilir. Öyle de olsa köleliğin ataerkil nitelik taşıdığı gerçek. Köleler üretimde ayrı bir yer tutmuyorlardı. Özgür insanlar, hatta soylular, senyörler ve rahipler bile tarım çalışmalarına ve öteki çalışmalara katılıyorlardı. Mülkiyetin durumu hakkındaki bilgilerimiz de sınırlı. Kuşkusuz toplumun iktisadi çekirdeği, suların topraklara dağılımını düzenleyen komşu ortakçılığı idi. Belki başka konularda da ortak çalışma vardı. Harman yeri ortak mülktü herhalde. Toprağın ve hayvanların satılabildiği ve miras yoluyla bırakıldığı kesin. Bazı yazarlara göre ortakçılığın, suların dağılımı, uzlaşmazlıklar gibi bazı işleri özel bir toplantıda, Zazat'ta görüşülüyordu. Toplumda ataerkil nitelikte küçük ve büyük aileler vardı. Asıl mirasçı büyük oğuldu. Mirasın tamamını ya da büyük bir bölümünü alırdı. Ailenin başının da mallarını bir başkasına bırakmak hakkı vardı. Ananın büyük saygınlığı vardı evde. Mısırlı falan erkeğin değil, filan kadının oğlu olduğunu söylerdi. Anaerkillik şu yönden de devam ediyordu. Kadın ülkeyi yönetebiliyordu ve kuramsal da olsa Mısır tahtı anadan kıza geçiyordu. Tarlalarda ve hükümdarın, tapınakların ve senyörlerin iş yerlerinde yalnız köleler değil, özgür insanlar da çalıştırılıyordu. Katipler işçilerin çalışmasını sıkı sıkıya denetliyorlardı. Çalışma sırasında ekmek, bira ve sebze verilirdi kendilerine. Angaryalar nasıl düzenleniyordu bilmiyoruz. Kesin olanı şu ki çalışmaların bütün zamanını almıyordu bu. Kendi hesaplarına da çalışabiliyor ve ürettiklerini pazarda satabiliyorlardı. Egemen sınıf saray soyluları ile nomların soylularından oluşuyordu. Senyörlerin ve birbirinden ayrı köyleri içine alan toprakları vardı. Ekonomik yaşam kalabalık bir görevli ve katip topluluğunca yönetilirdi. Bu görevlerin bir bölümü babadan oğula geçerdi. Soylular hükümdardan hizmetlerinin ödülü olarak toprak da alırlardı. Yüksek rahiplik de egemen sınıfın elindeydi. Yüksek soylular bir yana iki ya da üç kölesi olan küçük memurlar ve rahipler de vardı. Görkemli mezarlar yaptıramazlardı onlar. Sadece yazılar ve heykellerle süslü aile mezarlıkları olurdu. Siyasal rejim. Eski imparatorluğun doruk noktasında Mısır devleti köleci soyluların çıkarlarını savunan bir despotluktu. Mezopotamya'da Sargon'un devletinden çok daha güçlü ve merkezci oldu. Nil Vadisi'nin doğal koşullarıyla açıklanabilir bu. Çünkü bütün nomlar tek bir ırmak boyunca dar bir vadide yerleşmişlerdi. Öyle olunca da suların akla uygun dağılımı ile taşıma araçlarının normal işletilmesi ancak birleşik bir ülkede mümkündü. Eski imparatorluğun başkenti Aşağı Mısır'da Menfis oldu. Ülkenin siyasal merkezi, soyluların malikaneleri de bu bölgedeydi. Eski imparatorluğun gönencinin başlıca tanıkları bu bölgede bulundu. Ülkenin başka yanlarında o devirden bazı anıtlar görülüyor yalnızca. Başta sonradan Firavun diye adlandırılan hükümdar vardı. Firavun da eski Mısır dilinde büyük ev anlamına geliyor. Firavun'un yetkileri mutlaktı. Yüksek görevlileri seçiyor, nom başlarını değiştiriyor, vergi koyup kaldırıyor, başka ülkelere asker gönderiyordu. Uyruklarının mallarına el koymak ve muhakemesiz ölüme mahkum etmek de yetkileri arasındaydı. Saygınlığını güçlendirmek için tanrılaştırılmış ve büyük tanrı ilan edilmişti. Kişiliğini çok gösterişli bir kült çevrelerdi ve ayakkabısını öpmek büyük bir onurdu. Mısırlı sanatçılar, tanrılar arasında onlara eşit bir varlık olarak gösterirler onu. Firavun, vezir adı verilen bir baş yardımcısının yönettiği büyük bir görevliler kitlesine dayanırdı. Vezir, orduların başı ve en yüksek yargıçtı. Vergilerin toplanması, sulama çalışmaları, kısacası tüm karmaşık hizmetler ona bağlıydı. Emri altında adalet dağıtan 6 büyük kurul ile ekonominin çeşitli dallarının başına konmuş öteki kurullar vardı. Despot Mısır Devleti'nin başlıca görev alanları 3 taneydi. Mal olarak vergi toplayan, böylece halkı soyan maliye, özellikle sulama işleriyle uğraşan kamu çalışanları, yabancı halkları soymada bir araç olan ordu. Mısır ordusu, nomların donattıkları milislerle Etiyopyalı ücretli askerlerden oluşuyordu. Fazla bir disiplini olduğu söylenemezdi. Askerlerin silahları yay ve taştan bir tokmaktı. Daha sonra hançer ve tunçtan baltayla donandılar ve bir kalkanları oldu. Kaleler güçlü savunma eserleriydi. Tapınaklar da hükümdarın iktidarını güçlendirmeye faal olarak katılıyorlardı. Eski İmparatorluğun siyasal gelişmesi. Eski İmparatorluğun siyasal gelişmesini henüz yeterince bilmiyorsak da şunlar çok açık. 3 ve 4. hanedanların firavunları Fatih'tiler. 4. hanedandan Sinefru'nun bu yönden özel bir yeri var. Etiyopya'ya yaptığı bir seferden yığınla savaş esiri ve 200 bin baş hayvanla döndü. Libya'yı yendi, bakır madenlerince zengin Sina Yarımadası'nı Mısır'a kattı ve sedir keresteleri sağlamak için Fenike'ye bir heyet yolladı. Mısır sınırlarında ülkeyi istilalara karşı korumak için istihkamlar yaptırdı. Onun fetih savaşlarını oğlu Keops sürdürdü. 3 ve 4. hanedanların hükümdarları büyük yapım çalışmalarına giriştiler. Bunların başında da eski Yunanlıların daha sonra dünyanın 7 harikası arasına sokacakları piramitler geliyor. Piramitler büyük taş bloklardan yapılmış dev kral mezarları. İçlerinden en büyüğü de Gize yakınlarında Keops'un yaptırdığı 230 metre genişlikte ve 146,5 metre yükseklikteydi. Her biri 2,5 ton ağırlıktaki 2 milyon bloktan oluşuyordu. Bu dev yapının içinde koridorlar ve odalar da vardı. İçinde Firavun'un mumyasının bulunduğu piramit, Osiris'e ayrılmıştı. Mısırlıların inanışına göre Osiris, hükümdarın dirilişini, sonra da gökteki tanrılar arasına girişini sağlıyordu. Piramitin yanında rahiplerin kendilerini büyülü törenlere verdikleri tapınaklar yükseltiliyordu. Piramitleri mastaba adı verilen senyor mezarları çevrelerdi. Piramitleri yapmak için hükümdar mağazalarından yiyip, içip, giyinen işçi ekipleri kullanılırdı. Başlarında sarayın mimarı ve kalfalar bulunurdu. Yardımcı olarak da tarlalarından sökülüp koparılmış binlerce el işçisi kullanılırdı. Piramitlerin yapımı korkunç çabaları gerektiriyordu. Bunlardan halkın hoşnut kaldığı da sanılmasın. Tarihçinin dediğine bakılırsa bir baş kaldırı da firavunların mumyaları görkemli mezarlardan çıkarılıp ortaya atılıyordu. Ne olursa olsun 5. hanedanın firavunları büyük piramitler yapmaktan vazgeçtiler. Onların Sakkara'daki mezarları Gize'dekilerle boy ölçüşemez. Bununla beraber bu hükümdarlar Heliopolis tanrısı Ra onuruna 70 metre yüksekliğinde dikiliş taşlarla süslü tapınaklar yaptırıyorlardı. 5. hanedanın firavunları Sina'da ve Libya'da fetih savaşlarını sürdürdüler. Suriye ile iktisadi ve diplomatik ilişkiler sağlamlaştı. Daha sonra Kuzey Etiyopya'ya ve Filistin'in güneyine de seferler yapıldı. Eski imparatorluğun gerilemesi. 3 ve 4. hanedanlar zamanında hükümdarın iktidarı iyice güçlenmişti. Başta Mısır'ı birleştirmek ve böylece sulama sisteminin normal işlemesini sağlamak, kölelerin ve ortakçı toplulukların direnişini kırmak ve Etiyopya'dan, Libya'dan ve Filistin'den yığınla köle sağlamak, son olarak da klan rejiminin kalıntılarını ortadan kaldırmak için gerekliydi bu. Firavun Snefru, Keops ve onları izleyenler bütün olarak bu görevleri başarmışlardı. 3. binyılının ortalarından başlayarak soyluların, özellikle de nomların başlarında bulunanların etkisinin arttığı görülüyor. Mezarları daha bir görkemli hale geliyor. Eyaletlerde güçleri arttığı gibi babadan oğula geçen ve bağımsız hareket eden hükümdarlar haline dönüşüyorlar. İçlerinde Firavun'a danışmadan sefere çıkan bile var. Firavun'un otoritesi sözde tanınmakta, ganimetten simgesel bir şey gönderilmekte ama aslan payı saklanmaktadır. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu. Lütfen üçüncü kasete geçiniz.